Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmiduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aleyhisselam'a kadar Aleyhisselam'dan sonra ne zaman başladığı bilinmiyor. Kur'an-ı Kerim'de bütün bildiğimiz şey Cenab-ı Hakk'ın Nuh kavminden sonra yeryüzünde Ad kavmini yerleştirmiş olduğudur. Hud Aleyhisselam'ın lisanı üzere Allah Teala şöyle buyurur: düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hükümdarlar yaptı. Halk arasında kuvvet ve kudretinizi artırıp yaratılışça üstün kıldı. O halde Allah'ın size olan nimetini hatırlayın ki felah bulasınız buyurmaktadır. Yemen ile Amman arasındaki kumlukta, yani çölde oturuyorlardı. Orada ikamet ediyorlardı. Allah onlara sayısız nimetler verdi. Birçok hayırlar ihsan etti. Su kaynakları yaptılar. Yeryüzünü ettiler. Saraylar inşa ettiler. Bunların ötesinde Cenab-ı Hak onları yüceltti. Güzelliklerini ve kuvvetlerini arttırdı. Fakat onlar Allah'ın nimetlerine şükretmediler. Aksine putlar edinip onlara tapıyor ve sıkıntılı anlarda onlardan yardım istiyorlardı. Bunun üzerine Allah onlara kardeşleri Hud'u gönderdi. Nesep bakımından onların orta derecelisiydi. Ahlak bakımından en güzelleri ve akıl açısından da onların en zekileriydi. Hud onları tek bir ilaha, Allah'a, ibadete ve kendilerine hiçbir fayda ve zararı olmayan, taşlardan yapılan ve Allah'tan başka tapılan her şeyle terk etmeye çağırdı. Allah Teala şöyle buyuruyor: kardeşleri Hud'u gönderdik. O, ey kavmin, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala korkmayacak mısınız? Dedi. Kardeşleri Hud'u gönderdik. Onlara dedi ki, ey kavmin, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz ancak iftira edenlerdensiniz. Hud'un kavminden ileri gelenler, yani El-Mele, ona en çirkin bir surette karşılık verdiler ve ona pek çok ithamlarda bulundular. Allah Teala şöyle buyuruyor: kavminden kafir olanlar dediler ki, seni akılsız ve cahil görüyoruz ve seni yalancılardan zannediyoruz. Dediler ki, ey Hud, sen bize apaçık bir delil getirmedin. Biz senin sözünle mabutlarımızı terk etmeyiz ve biz sana iman edecek değiliz. Biz ilahlarımızdan biri seni fena çarpmış demekten başka bir şey söyleyemeyiz. Nasıl günümüzde hak yola davet eden insanlara yapılıyorsa, yapılıyor, yolumuzdan yüz çevirdi, bak bu hallere geldi, kafayı oynattı veyahut da başına bir musibet gelir, bak yolumuzu terk ettiğinden böyle oldu der. Veyahut da musibet gelmedi de refaha eriyse, bak yolumuzu terk etti de dünyayla nasıl imtihan ediliyor, İşte dünyaya daldı derler. Böyle aynı Hud Aleyhisselam'ın kavmi Ad'ın söyledikleri gibi, işte seni ilahlarımız çarpmış, işte putları, salih zatlar, veli, Allah ile aralarında aracı olarak kabul ettikleri, veli kabul ettikleri şahısların çarptığını düşünüyorlardı. Ne zaman ki Ad kavmi haddi aştı, onlara da korkutma fayda vermedi. Cenab-ı Hak şiddetli bir rüzgar gönderdi ve onları helak etti. Vicdanı olan, gören ve dinleyenler için de onlar ibret olarak kaldı. Allah onları ibret kıldı. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ad kavmi ise gayet şiddetli bir rüzgar ile helak edildi. Allah o rüzgar 7 gece 8 gün mütemadiyen bitmeksizin onların üzerlerine musallat etti. Öyle ki o kavmi içi boş hurma ağaçları gibi düşmüş ve helak olmuş görüldü. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musunuz? Son haddine ulaşmıştı. Ne zamanki bulutları gördüler, sevindiler ve bol ve bereketli bir yağmur olduğunu sandılar. Zira bu yağmur birkaç sene kuraklıktan sonra gelmişti. Bunu bir bereket ümidiyle sevindiler. Fakat ne zamanki kapkara bulutlar onları kapladı, dehşete kapıldılar. Hele nefesleri kesen rüzgar esmeye başlayınca korkuları iyice fazlalaştı. Allah Teala şöyle buyuruyor. Vadilerine doğru gelen bir bulutu gördüklerinde bu bize yağmur yağdıran bir buluttur dediler. Bilakis o acele gelmesini istediğiniz azaptır. O kendisinde elenli azap olan bir rüzgardır. O Rabbinin emriyle her şeyi helak edecektir. Öyle bir hale geldiler ki meskenlerinden başka hiçbir şey gözükmüyordu. İşte biz mücrimleri böyle cezalandırırız. Vesselam hanımı Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dişlerini göreceğim kadar güldüğünü görmedim. O sadece tebessüm ederdi. Devamla diyor ki Allah Resulü bir bulut veya rüzgar gördüğünde yüzünden bilinirdi. Ey Allah'ın Resulü, şüphesiz insanlar bir bulut gördüklerinde onda yağmur vardır umuduyla sevinirler. Ben seni görüyorum ki sen onu gördüğünde yüzünde bir hoşnutsuzluk beliriyor dedim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ayşe, onun içerisinde azabın olacağından emin olunmaz. Rüzgar ile azap edilen kavmin azabı ki onlar azabı gördüklerinde işte bize yağmur yağdıran bulut dediler. Rivayet ediyor. Sahih-i Müslim'de ise şöyle geçer. Rüzgar şiddetli estiğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam derdi ki ey Allah'ım ben o rüzgarın hayırlısını, ondaki hayrı ve gönderdiğin hayrı istiyorum. O rüzgarın şerrinden, onda bulunan şerden ve gönderdiğin şerden de sana sığınırım. Bu ayrıca bizler için de bir sünnet olarak yani rüzgarlı, fırtınalı günlerde bu şekilde dua etmemiz. Yani Allah'tan bunun hayrını istememiz, onun şerrinden de Allah'a sığınmamız konusunda bir örnek. Başladı mı rengi değişir, dışarı çıkar, içeri girer, ileri geri dolaşırdı. Eğer yağmur yağarsa bu hal ondan geçerdi. Ve Cenab-ı Hak Hud aleyhisselamı onunla birlikte inananları kurtardı. Zaten ona inananlar çok azdı. Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla birlikte iman edenleri tarafımızdan bir rahmet ile ağır azaptan kurtardık. Münezzeh olan Allah, kafir kavme azabı umumi olarak indirdikten sonra insanlardan çok azı olan inanmış grubu şiddetli azaptan muhafaza etmiştir. O inanmışlar onların arasında yaşarken Cenab-ı Hak o kafirleri helak etmiştir. Ciddi bir Müslüman bunun nasıl olduğunu sormaz bile. Çünkü yerde ve semada hiçbir şey Allah'ı aciz bırakamaz. Ad kavmi Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine müstahak oldu. Çünkü onlar Rablerini inkar ettiler ve onun ayetlerini inatla reddettiler. Allah'ın peygamberine isyan edip her türlü zalim ve cebbarlara itaat ederek onlara boyun büktüler. Yani Allah'ın varlığını inkar eden bir kavim değildi. Peygamberin getirdiği daveti, Allah-u Teala'nın sıfatlarını, Allah'tan başka kimseye kulluk edilemeyeceğini, Allah'tan başka kimseden manevi yardım istenilemeyeceğini tebliğ etti peygamber Hud aleyhisselam. Ve onlar da reddettiler bunu. Allah'a iman eden kimseler olmakla beraber şirklerinde ısrar ettiler. İşte Allah bunu inkar olarak, küfür olarak değerlendiriyor. Böylece onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar her iki cihanda. Haberiniz olsun ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Şunu da bilin ki Hud'un kavmi olan Ad Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Ve peygamberlerine isyan ettiler. Oysa onlar sadece tek bir peygambere isyan etmişti. Allah'tan bir tekit. Bir peygambere isyan etmek Allah'ın bütün peygamberlerine isyandır. Peygamberlerin her asırdaki davetleri ve hedefleri birdir. Tevhid. Haberiniz olsun ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzak kılınmıştır. Selama gelince Semud kabilesine gönderilmişti. Semud kabilesi meşhur bir Arap kabilesidir. Nuh'un oğlu Sam'ın neslinden Semud bin Amir adındaki dedelerinin adıyla isimlendirilmişlerdir. Hicaz ve Şam arasındaki Hicr'de taşlık arazide otururlardı. Onların Kur'an'daki zikirleri Ad kavminden sonra gelmektedir. Yani onlardan sonra bahsediliyor. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ad kavminden sonra sizi hükümdarlar yaptığını ve sizi arzda, yeryüzünde iskan ettiğini hatırlayın. Arzın ovalarında köşkler ve saraylar edinirdiniz. Arazileri sulak ve bağlık bahçelik, evleri çok güzel, sarayları oldukça yüksek ve haşmetliydi. Arzın sahipleri ve insanların önderleriydiler. Fakat Allah'ın nimetlerine karşı şükretmiyorlar. Aksine fesat ve haktan uzaklaşma yönünde gittikçe arsızlaşıyorlardı. Kudreti yüce Allah'tan başka putlara tapıyorlardı. Onlara kardeşleri Salih'i gönderdi. O da yapmaktan nehyetti ve eşi ve ortağı olmayan bir tek Allah'a ibadete çağırdı. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara ey kavmin Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Sizi topraktan yaratan ve orada sizi mamur eden, yerleştirip yaşatan O'dur. O halde ondan mağfiret dileyin. Sonra tevbe edin. Şüphesiz Rabbim çok yakındır, dualarda kabul edicidir, dedi. Anmut kavmine Allah'a ibadet edin diye kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlar iki fırka olup birbirleriyle çekişmeye başladılar. Semud kavmin ileri gelenleri de tıpkı her asırda ve her şehirdeki ileri gelenlerin adeti gibi peygamberlerini yalanladılar. Atalarından ve dedelerinden miras olarak almış oldukları putlara ibadet etmekten Salih Aleyhisselam'ın nasıl olup da onları men ettiklerine hayret edip garip karşılıyorlardı. Günümüz var. Onlar ey Salih, bundan önce sen aramızda hatırı sayılanlardan biriydin. Şimdi bizi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan men mi ediyoruz? Doğrusu senin davet ettiğin şeyde şüphedeyiz, dediler. Nitekim Allah şöyle buyuruyor. Onlar sen büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi bir beşersin. Eğer sözünde doğruysan bize bir mucize getir, dediler. Salih, hidayet ve nübüvvetten önce kavmi arasında aranan ve hatırı sayılan biriydi. Ama ne zaman ki Cenab-ı Hak kendisini hikmet ve nübüvvetle, peygamberlikle şereflendirdi, onların arasında yalancılıkla itham olunan birisi olup çıktı. Bu öyle bir sıfat ki, peygamberler ve onlara kıyamete kadar en güzel bir şekilde tabi olanlar bu karakteri, yani yalancılığı reddetmektedirler. Bizler sürekli olarak tağutlara kulluk edenlerden bu gibi sözler işitmekteyiz. Kavmin ileri gelenleri Salih'in acziyetini insanlara göstermek için çok gayret sarf ediyorlar. Bunun için de peygamberliğinin doğruluğunu gösterecek bir mucize getirmesini ondan talep ediyorlar. Bunun üzerine Salih Aleyhisselam onlara dedi ki, ey kavmin, işte Allah'ın yarattığı dişi bir deve. Allah onu size mucize kıldı. Bırakın onu, Allah'ın mülkü olan yeryüzünde otlasın. Ona bir kötülük yapmayın, aksi takdirde çok yakından meydana gelecek bir azap sizi yakalar. Onlar da Salih'in sözleriyle alay ettiler ve deveyi kestiler. Derken o dişi deveyi kestiler ve asi olup Rablerinin emrinden çıktılar. Ve ey Salih, eğer sen gönderilmiş peygamberlerden isen bize vaat ettiğin azabı getir, dediler. İşte biz deveyi kestik. O dişi deveyi kestiler, oysa deveyi kesenler onların isyankarlarıdır. Fakat onların tamamı helak oldu, çünkü onlar yapılan işe razıydılar. Yani kötülüğe engel olmadılar. Ve yine onların lisanı üzere Cenab-ı Hakk'ın kavli şu şekilde, ey Salih, eğer sen gönderilmiş peygamberlerden isen bize vaat ettiğin azabı getir. Daha önce de Nuh'un kavmi kendi peygamberlerine bu sözün benzerini söylemişlerdi. Bu sözleriyle Allah'ın tehdidini hafife alıyorlar, onun azabının alelacele gelmesini istiyorlardı. Bütün bunlar müşriklerin Allah'ın peygamberlerine karşı tavırlarındaki benzerlikleri de ortaya koymaktadır. Semud kavmini de aziz ve celil olan Allah şanına uygun bir şekilde cezalandırdı. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. azap geldiğinde Salih'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle o günün azabından kurtardı. Muhakkak ki Rabbin kuvvetli ve her şeye galiptir. Zulmedenleri korkunç bir ses helak etti. Bir çığlık. Onlarında yüzüstü düşüp geberdiler. Sanki orada hiç oturmamışlardı. Haberiniz olsun ki Semud kavmi gerçekten Rablerini inkar ettiler. Yine bilesiniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Cenab-ı Hak Salih Aleyhisselam'ı ve onunla birlikte inananları azaptan kurtardıktan sonra Salih Aleyhisselam onların ölmüş cesetlerine bakarak onlardan yüz çevirip uzaklaştı. Allah-u Teala Salih'in lisanı üzere şöyle buyuruyor. Salih onlardan yüz çevirdi ve ey kavmim ben size Rabbimin risaletini tebliğ ve nasihat ettim fakat siz nasihat edenleri sevmezsiniz dedi buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de leşleri Bedir kuyularına atılmış kafirlere 3 geceden sonra devesine bindi. Nelerini emretti ve gelip kafirlerin başlarında durup şöyle hitap etti. Ey kuyu ehli, Rabbinizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Çünkü ben Rabbimin bana vaat ettiğini hak olarak buldum. Onlara dediği şeyler arasında şunlar da vardı. Nebinin ne de kötü aşiretisiniz ki, peygamberin ne kötü bir aşiretisiniz ki, siz peygamberinizi yalanladıydınız da insanlar bana inandı. Yurdumdan çıkardınız da insanlar beni himaye ettiler. Siz benimle savaştınız, insanlar bana yardım ettiler. Siz peygamberinizin ne kötü bir aşireti, ne kötü bir kavmisiniz. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh dedi ki, ey Allah'ın Resulü, ölmüş topluluğa mı hitap ediyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdular. Nefsim elinde olana yemin olsun ki, dediklerden daha iyi işten değilsiniz. Fakat onlar cevap veremiyorlar. İşte eserleri onların zulümlerini açıkça göstermektedir. Hicre, yani Salih Aleyhisselam'ın şehirlerine uğrayan herkes bu eserleri görürler.
Bu köleler tutun eskinden mi? Neydi?
Şimdi kabileler var. Savaşlar esnasında esir alınan kimseler, işte kadınlar cariye, erkekler köle olarak kalınıyordu.
Bir kavim, bir topluluk var mıydı?
Yok, bir kavmin hürü de olur, kölesi de olabilir yani.
Toplu olarak yok
yani. Yani sen şey söylüyorsun, Temim oğulları Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen Amerikanımız işte bahsederek onun nesli demek istiyor yani. Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet ediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ashab-ı Hicr, yani Salih peygamberin kavmi Semud için şöyle buyurmuştur. Bu kavmin bulunduğu bölgeye, yani helak olduğu bölgeye ancak ağlayarak giriniz. Hicre. Girmeyiniz. Eğer ağlar halde olamazsanız onların bölgesine girmeyiniz ki onlara isabet edenin aynısı size de isabet etmez. Rivayet ettiği bir hadis bu. Bak nice ibret alınacak hadiseler ve ayetler görüyoruz. Sonra da ne ibret alıyoruz ne de nasihat dinliyoruz. Bazılarımız kaç defa Salih'in şehirlerine ve diğer şehirlere giderler de bu eserler, oradaki kalıntılar, oralara girenlerin şuurlarını hiç harekete geçirmez, bir damla gözyaşı bile akmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bulutu görmekten nasıl korkardı? Bizler zelzeller ve yıkımlar görüyoruz da sanki hayatımızda hiçbir şey olmamış gibiyiz. İbrahim Aleyhisselam'ın Şam'ın sulu ve ağaçlıklı bölgesinde doğduğunu söylerler. Berze denilen bu köy Cebel Kasyon, Kasyon dağı, bu dağdadır. Sahih olan ise, doğrusu ise İbn Kesir'in İbn Asakir'den ve başka bir yolla da İkrime'den rivayet edilir. Buna göre İbrahim Aleyhisselam Keldanilerin bölgesinde doğmuştur. Yani Babil topraklarını kastetmektedir. İbrahim Aleyhisselam'ın doğumu babası 75 yaşına ulaştıktan sonra olmuştur. İbrahim'in Nahur ve Haran diye çocukları oldu. Lot da Haran'ın çocuğudur. İbrahim ortanca olandır. Haran, Babil'de babası hayattayken öldü. Babasının adının Azer mi yoksa Tarah mı olduğu konusunda tarihçiler ihtilaf etmişlerdir. Doğrusu ise Cenab-ı Hakk'ın şu ayetine göre Azer'dir. İbrahim babası Azer'e putları ilahlar mı ediniyorsun? Ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklıkla görüyorum demişti.
Ebrahim babası Babil'de miydi abi?
Kuşlarının mı?
Ondan dolayı.
Ebabil kuşları ayrı. Yani Babil'le alakası yok Ebabil kuşlarının. Bu Enam suresinin 74. ayeti işte peygamberin babası müşrik olur mu diyenlere İbrahim babası Azer'e, Allah Azze ve Celle açıkça babası diyor bak. Babası Azer'e putları ilahlar mı ediniyorsun? Ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklıkta görüyorum demişti. Enam 74. Ve Allah Resulü'nün bu konudaki sözü de İbrahim Aleyhisselam'ın babasının Azer olduğunu göstermektedir. Kıyamet günü İbrahim babası Azer'in yüzünde korku ve toz toprak olduğu halde karşılaşır. Böylece hadis devam ediyor. Bu hadis Buhari'nin sahihinde gelen bir hadis. Yani ayet ve hadisler İbrahim Aleyhisselam'ın babasının Azer olduğunu, müşrik olan Azer olduğunu gösteriyor.
Kur'an direkt söylüyor zaten değil mi?
Kur'an direkt söylüyor da bunlar şimdi diyor ki Azer İbrahim Aleyhisselam'ın amcasıydı. İşte amcaya da baba demek Araplar arasında yaygın olan şeylerden birisi. İşte amca baba yarısıdır. Hadisini de delil getiriyorlar. Yani bazı alimler böyle yorumlara gitmişler. Ama bu doğru değil. Çünkü şu sahih hadis bunu daha da netleştiriyor. Veri diyor ki doğru olan isminin Azer olmasıdır. Belki de onun iki ismi, iki unvanı vardır. Ya da biri lakap, diğeri de isim idi. İbn-i Kesir de şöyle diyor. Taberi'nin bu dediği ihtimal dahilindedir. En iyisini Allah bilir. İmam Taberi şöyle diyor. Ehli ilimden selefin geneli İbrahim Aleyhisselam'ın doğumunun Nemrut bin Kevş zamanında olduğunu söylerler. Nemrut bin Kenan bin Kevş diktatör ve zalim bir yöneticiydi. Onun tebaası cehalet ve sapıklığın karanlıklarındaydılar. Yine onlar sağır taşlara ve kör putlara taparlardı. Nemrut kendisini kavmine hükümdar tayin etti. Arkasından da nefsini onlar için ilah olarak kararlaştırdı. İnsanları kendisine ibadete çağırdı. Onlar da hemen Nemrut'a itaat ettiler. Çünkü konuşan putlar ölmüş putlardan daha faziletlidir. Diğer bir açıdan Babil'in tağutu fayda ve zarar veriyor. Fakiri zengin edebiliyor. Azizi zelil kılabiliyordu. Çünkü dünya sakinlerinin rızıklarının mühim bir kısmına hükmediciydi. İbn Abbas ve diğerlerinden gelen rivayete göre yeryüzünün tamamına sahip olan melikler 4 tanedir. Nemrut, Süleyman bin Davud aleyhisselam, aleyhisselam ve Bultun Nasır. İki mümin Nasır.
Bultun Nasır.
Süleyman aleyhisselam. Mümin, Utun Nasır, kafir. Bunlar yeryüzüne hakim olan 4 hükümdar. Elde de Halilur Rahman, İbrahim Aleyhisselam doğdu. İbn-i Kesir şöyle diyor. İbrahim Halil, hanımı ve kardeşinin oğlu Lut'tan başka yeryüzünde kim varsa hepsi de kafir idi. Azer, İbrahim Aleyhisselam'ın en şiddetli düşmanıydı. Akrabaları, arkadaşları ve kardeşleri de onun azılı düşmanlarıydı. Bu demek oluyor ki İbrahim Aleyhisselam ailesi ve yakınlar arasında da garipti, yalnızdı. İbrahim Aleyhisselam genç delikanlı olduğunda Sare adında bir kadınla evlendi. Sare kısırdı, çocuk doğuramazdı. Süheyli'nin de anlattığı gibi bazıları Sare'nin İbrahim Aleyhisselam'ın kardeşi Hara'nın kızı Lut Aleyhisselam'ın kız kardeşi olduğunu zannederler. Bunu söyleyenler tamamen yersiz ve ilimsiz bir şey söylemişlerdir. Bazıları da o zamanda kardeş kızıyla evlenmenin meşru olduğunu iddia ederler ki bu konuda onların hiçbir delili yoktur. Yahudi ve Rabbanilerden naklolunduğu gibi o zamanda bunun meşru olduğunu farz etsek bile, böyle bir şey varsaysak bile peygamberler almazlar, en iyisini Allah bilir. İbrahim Aleyhisselam daha genç yaşından itibaren görüşünün doğruluğu ve derin fikriyle bilinirdi, basiretiyle. Allah birdir ve tektir. Mülkte onun eşi ve ortağı yoktur. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ın kalbine kavminin tapmış olduğu putlardan nefret etmeyi koydu. Çünkü o putlar onlara ne bir fayda sağlıyordu ne de onlardan herhangi bir zararı giderebiliyordu. Allah-u Teala'nın ne zaman İbrahim Aleyhisselam'ı risaletle gönderdiğini ve bunun kaçıncı sene olduğunu bilemiyoruz. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de umumi işaretler gelmiştir. Bunlardan bazılarını okumadan önce bir husus belirtelim. Yani düşünün, öyle bir kavim ki herkes putperest. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın verdiği ışıkla geçiyor ve herkesin müşrik olduğu bir yerde bu çıkıyor ki sizin yaptıklarınız batıldır. Tek başına bir ümmet olarak geleceği tek baş ifadesi geliyor. Zümer suresi 11. ayeti miydi? Ne diyor Allah Azze ve Celle? Yine İbrahim Aleyhisselam'ın için. İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden söylüyor da bütün Müslümanlara örnek olması gereken, ders alması gereken bir ibare. Ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum diyor. Ama geliyor bu ayet. Olanlar, Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Bu zaman şu çıkar karşımıza. Hani şeyler yapmak istersiniz kitaba ve sünnete uygun.
Evet, amel.
Tek doğru sen misin canım? Senden başka doğru yok mu?
Öyle diyorlar, evet.
İşte bu ayete dayanarak ne diyoruz biz? Herkes yüz çevirse de ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Bizim emrolunduğumuz budur. İsterse herkes yüz çevirsin. Enbiya suresinin 51. ayetinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki biz daha önce İbrahim'e hakkı bulma kabiliyeti verdik. Biz onu peygamberliği yüklenebileceğini biliyorduk. Yani Cenab-ı Hak ondaki kamil aklı, üstün zekayı, delil getirmedeki gücü, hak ile batılın arasını ayırmadaki üstünlüğünü biliyordu. Ve şöyle buyuruyor. Rabbin İbrahim'i bazı emirler ile imtihan edip o da bunları tamamlayınca Allah ben seni insanlar üzerine imam, rehber yapacağım dedi. İbrahim de ya Rabbi zürriyetimden de imamlar yap dedi. Allah benim ahdime zalimler nail olamazlar buyurdu. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ı imtihan ettiği kelimelerin neler olduğunu bizlere açıklamadı. Onların bir takım emirler olduğunu ve İbrahim Aleyhisselam'ın da onları noksansız tamamladığını bilmemiz bize yeterlidir. Başka bir ayette de Allah İbrahim Aleyhisselam'ı vefakarlıkla vasıflandırmış ve hatta vefayı İbrahim Aleyhisselam'ın ahlakından bir cüz olarak kılmıştır. Şöyle buyuruyor, İbrahim ki ahdine vefalıdır. Cenab-ı Hakk'ın muhakkak ki ben seni insanlar üzerine imam rehber yapacağım dedi ayetinin tefsirine gelince bu konuda Şeyh Muhammed Ahmet el-Adevi şöyle diyor. Bu imametin %100 Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla olduğunu ve onun seçmesi, kelimeleri tamamlaması sebebiyle olmadığını bize göstermek için Allah demedi, gâle inni câilüke dedi. Yani fekale inni cailuke demedi. Kale inni cailuke dedi. Çünkü buradaki imamet peygamberlikten ibarettir. Peygamberlik ise çalışanın gayretiyle elde edilmez. Bu ayetten murat İbrahim Aleyhisselam'ın bu yüce makama layık olduğudur. Ki o makam da insanlara önderlik, imamlıktır. Şüphesiz Allah Teala risaletini ehil olan kimseye vermiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın siretinden, gidişatından o Babil'deyken kendisinin peygamberlikle görevlendirildiğini, onun da Allah'ın emrettiği şeyi en güzeliyle yerine getirdiğini, belalara, eziyetlere karşı sabrettiğini, tehdit ve korkutmaları dağlardan daha yüce bir azimetle karşıladığını, kavminin davetinden yüz çevirdiğine tamamen kanaat getirince, Cenab-ı Hakk'ın geniş yeryüzünde hicret edip, ayağının her bastığı yere iman tohumunu ektiğini bilmemiz bizler için yeterlidir. Yani Allah Teala peygamberleri insanlardan göndermiş. Burada bizler için çok şey var. Biz abisi olmaya aday olarak her birimiz bununla mükellefiz. Peygamberlerin davetini yüklenmek, onların tebliğini yüklenmek, birer Müslüman örneği, numunesi olmak. Bu yanında bir takım sıkıntılar da getirecek. Çünkü dünya imtihan yurdudur. Ama bunu yüklenmişken karşımıza bir takım zorluklar çıkınca işte ben bunu gözüm yemedi deyip de geri adım atmak bir Müslümana, bir mümine asla yakışmaz. Çünkü peygamberlerden daha sevgili değiliz Allah'a. bir İbrahim Aleyhisselam'dan daha faziletli değiliz. Bir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan daha faziletli değiliz ki biz. Allah'ın Habibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nice sıkıntılarla karşılaştı. Bizim ne özelliğimiz var da onun çektiğini ki onun çektiğini de çekmeyeceğiz neticede. Çünkü insanların en çok iptilaya uğratılanı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. En ufak bir şey de sıkıntıda geri adım atar hale geliyoruz. Allah Azze ve Celle defaatle bu hususlara dikkat çeker ve Ali İmran Suresinin 174. ayetinde de korkuyu ele alır. Eğer iman ediyorsanız yalnız benden korkun. Kendi dostlarını korkutur buyuruyor. Yani Allah'ın düşmanlarından korkmanın şeytanın dostlarının sıfatının olduğunu Allah Azze ve Celle bildiriyor. Buradan mevhumu muhalif dediğimiz usulle Allah'ın dostlarının ise yalnız Allah'tan korkan kimseler olduğunu anlıyoruz. Nitekim bunu Allah Azze ve Celle başka ayetlerde netçe ortaya koyuyor. Yunus suresinde olduğu gibi. Dikkat edin, Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar kimlerdir? Onlar ki takva sahipleridir. Allah'tan korkan, Allah'tan sakınan, iman eden ve takva sahipleridir. Korku sahipleri, Allah'tan, yalnız Allah'tan korkan kimseler. O halde Allah'ın emrinin yerine getirileceği hususta hiçbir mahlukun korkusu müminin kalbinde yer bulamaz. Mahzun olmaz. Gerek dünyada gerek ahirette mahzun olmazlar.
El boş döndürülmez mi?
Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bilmiyorum bağlantıyı kurabilecek misiniz? İtaat için kim bir şeyi terk ederse Allah ona ondan daha hayırlısını lütfeder diyor. Bunu feda edersen Allah sana ondan daha hayırlısını verecektir. Bu. Verirsen Allah sana ondan hayırlı ahiretini veriyor. Daha nihai bir şey olarak.
Bu tarafta da oluyor. Yani.
Bu tarafta da oluyor.
Zaten cevabı olarak tuttum
yani. Yani sonuçta sizler değiliz. Veyahut da öyle olmamamız gerekir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir buyuruyor. Zindanı rahattayken de zindandır müminin. Cennet yine zindandır. Dünyanın en rahat yaşantısı cenneti oranla yine zindandır. Ama bizim şunu düşünmemiz lazım. Yine Allah-u Teala dünyaya bir sivrisineğin kanadı kadar kıymet verseydi kafirlere bir yudum su vermezdi buyuruyor hadiste mesela. Bizim amacımız dünya değil. Dünya derken dünyanın rahatı, malı, mülkü, kadını, yiyeceği bunlar değil. Veyahut da bunlar olmamalı dedik. Bunlar olmayınca bizim Allah için kaybedecek hiçbir şeyimiz yok bu dünyada. Peki ne kadar samimiyiz? Olması gereken bu. Allah edebiliyoruz. Yani eğer biz Allah için buradaki kardeşlerimiz 5 vakit namazını kılan insanlar. Öyleler vardır ki bizim gün içerisinde muhakkak bir takım hatalara düşüyoruz, yanlışlara düşüyoruz. Bunların affı için müthiş bir vesile. Günaha girmese bile zor da hiç hata etmese bile kul cennetteki derecelerinin yükselmesine sebep olacak vesilelerden birisi gece namazı. Uykudan feda edip o sevdiğimiz rahat bulduğumuz uykudan feda edip gecenin bir kısmında kalkıp Rabbimizle baş başa kalabiliyor muyuz? Gibi gelir ama bizim buralarda rahattan feda edemeyişimiz bizim ne kadar yalancı olduğumuzu gösteriyor. İşte ben Allah için şunu feda ederim, Allah için işte ben şurada olsam canımı veririm diyen insanların ne kadar yalancı olduğu çıkıyor ortaya. Allah için okunu veremiyorsan sen. Halbuki bak Allah Azze ve Celle ne buyuruyor kutsi hadiste? Gecenin son üçte birinde Allah Teala dünya semasına iner. Yok mu isteyen vereyim. Yani Allah Azze ve Celle'den direkt istekte bulunacaksın. Allah rahmet kapılarını açacak sana ardına kadar. Ama o kapıyı çalan nerede? Önce olarak İbrahim Aleyhisselam sabrı ve azmi sebebiyle enbiyaların babası olmaya müstahak olmuştur. iman, takva sahipleri için iman ve muvahhidler için bir örnek olmaya layık olmuştur. İbrahim Aleyhisselam'ın peygamberlik döneminin önemine nazaran onun kıssası Kur'an-ı Kerim'de 25 sure ve 63 ayette zikredilmiştir. Yine onun sireti, kardeşinin oğlu Lut Aleyhisselam'ın sireti ve oğlu İsmail ve İshak Aleyhisselam'ın hayatlarıyla da irtibatlandırılmıştır. Sireti kendisinden sonra gelen bütün peygamberlerin siretiyle ilgilidir. Aleyhisselam'a da İbrahim'in milletine uy emri var. Yani bizim neydi? Tevhid'de. Peygamberler onun neslinden ve zürriyetindendirler. Ve miskül hitam ise Adem'in en büyük oğlu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ne?
Bir yılda geçti.
Nasıl yükseltmeyi?
Alanda bir kerpiç gibi işte. Bir eksik olan kerpici tamamlamak.
Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Netta'ya karşı tafdil etmeyin. Ayrı bir makamda söylenmiş bir söz. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz ben Ademoğlunun efendisiyim. Övünmek yok buyuruyor. Ademoğullarının efendisiyim buyurmak suretiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üstünlüğü ortadadır yani. Olmasına rağmen Adem tabii ki üstün olmasına rağmen Peygamber Efendimizin orada Yunus bin Medda'dan tafdil etmeyin. Peygamberler arasında böyle kıyaslama yaparak öyle bir yola gitmeyin buyurmasın. Zaten o gün sohbette de anlattı Hüseyin abi. Bize yani işte ortada ayet var, hadis var. Bir meseleyi araştırıyorsun ve ondan sonra diyorlar ki sana işte İmam Ahmet şöyle demiş, İmam Ebu Hanife böyle demiş, İmam Malik böyle demiş, işte bunların hangisi iyi bilir diye bir tartışma kopuyor arada. İşte Ahmet daha iyi bilir, İmam Malik daha iyi bilir, Ebu Hanife daha fakihtir gibi böyle bir yola gitmek ve hadisin hükmü varsa iş bitmiştir.
Bunun
adına Abbas radıyallahu anhuma'ya bir mesele sorulduğu zaman Allah Resulü şöyle yapardı deyince karşısındaki zatın ama Ebu Bekir ve Ömer şöyle diyorlar deyince bir daha sizinle konuşmayacağım. Diyorum. Siz Ebu Bekir dedi, Ömer dedi diyorsunuz diyor. Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma bu ümmetin ben sonra insanların en faziletlileri. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh. Buna rağmen İbn Abbas radıyallahu anh metodu koyuyor ortaya. Peygamberin sözünün önüne geçmez. Bildiği, işte o bizden daha iyi biliyordur. Bu hadis var ama işte bu imam, şu faziletli şahıs niye böyle amel etmiş? Vardır bir bildiği. Biz de onun gibi yapalım gibi bir mantık.
Hadiste bir durak çıkış yolları var ya.
Ya o da hadise dayanıyordur. Mesela o hadisçi vatandaşla konuştuğumuz zaman Hanefilerin delilini getir dediğimiz zaman vardır canım diyor. Vardır olmaz mı? Vardır diyor. E varsa bir tane söyle bize.
Alim böylesi cahil nedir o
zaman? İbrahim Aleyhisselam'ın babası aslında geçenler meselesi var. Onu da bir sonraki hafta inşallah.
Hocam istopa.
Tevhidden bir hafta okuyalım. Önemli bir konu var. Daha doğrusu önemli konularda kaldık. Geçenlerde bir bölüm okuduk. Devamını getiremedik. Sohbet girdi araya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tevhidi himaye edip şirke götüren tüm yolların önünü tıkama hakkında ilgili Tevbe suresinin 128-129. Ayetlerinde لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ diye devam eden ayet andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Ey Muhammed, yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben sadece ona güvenip dayanırım. o yüce arşın sahibidir. Önce bir konu var, şefaat konusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati haktır. Kıyamet gününde şefaat edecektir. Allah'ın izniyle. Bazı kimseler sohbet odalarında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıktığı gece 50 vakit namazı farz kılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönerken Allah sana ne emretti diye soran Musa Aleyhisselam'a karşı bunu cevaplıyor. O da diyor ki senin ümmetin bunu kaldıramaz. Rabbine dön, bunu eksiltmesini iste diye. Bu birkaç sefer tekrar ediyor. En sonunda 5 vakitte indiriliyor. Şimdi bazı kimseler buradan mantık ile hareket ederek, bakın bu hadis 29 tane sahabede mütevatir yolla gelmiş bir hadis-i şerif. Giderek işte Allah ile pazarlık mı olur? Bu Yahudilerin İsrailiyatından girmiştir. Öyle bir mantıktır gibi yollara gidiyorlar. Allah Teala halbuki peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine karşı ne kadar şefkatli olacakmıştır. Bakın işte bu okuduğumuz ayetlerde Estağfirullah. Resulü min enfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minine raufun rahim ayetleri. Size kendi aranızdan, kendi içinizde bir peygamber geldi. Onu şefkatlidir. Hırzı hırsıdır. Ümmetini düşünen bir peygamber. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselamın şu hadisini rivayet etmektedir. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Benim kabrimi de bayram yerine döndürmeyin. Bana salavat getirin. Getirdiğiniz salavatlar nerede bulunsanız bana ulaşır. Bunu Ebu Davud rivayet etmiştir. Elbani rahimehullah da bunun sahih olduğunu belirtmiştir. Ali bin el-Hüseyin den rivayet edilir. Ali bin Hüseyin kim?
Hazreti Hüseyin.
Hazreti Hüseyin hocam.
Hazreti Hüseyin babası. Oğlu.
Senin abini.
İşte o diyor bir adamın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kabrinin yanındaki bir aralığa gelip girdiğini ve orada dua ettiğini görüyor Zeynel abi. Bu davranışlarından dolayı adama engel oluyor. Daha sonra babamın dedemin de Resulullah'tan aktardığı bir hadisi size bildireyim. Babam dedi Hüseyin radıyallahu anh. Hüseyin radıyallahu anh da Ali radıyallahu anh den rivayet ediyor. O da Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam'da. Bayram yerine dönüştürmeyin. Evlerinizi de kabirlere çevirmeyin. Bana salavat getirin. Sizin getirdiğiniz salat ve selamlar nerede bulunursanız bulunun bana ulaşır. Ziya-ül Makdisi El-Muhtare'de rivayet ediyor. Şimdi El-Muhtare hakkında şöyle bilgi verelim. Daha doğrusu sahih kitaplar hakkında. İmam Buhari'nin sahihi, İmam Müslim'in sahihi, Ziya-ül Makdisi'nin burada adı geçen El-Muhtare adlı kitabı sahihi Alaaddin İbni Bilban tarafından El-İhsan Tahribi Sahih İbni Hibban diye derlenmiş haldedir basılan nüshası. İbni Hibban sahihi Hakim'in El-Müstedrek kitabı Darekutni'nin İlzamat diye derlediği hadisler Beyhaki'nin de yine İlzamat diye bir kitabı var. İbni Carut'un Müntekası Ebu Avane'nin Müsned'i ondan sonra İsbehani'nin Hilyetül Evliya kitabının sahibi Ebu Naim el-İsbehani'nin Müsned'il Mustahreç ala Sahih-i Müslim diye bir tamamı sahih bir de ibni var. Bu kitaplar tamamı sahih olan hadislerden derlenmiş kitaplar. Daha doğrusu bu alimler kitaplarına sadece sahih hadis almayı şart koşan imamlar ve bunların kitaplarında sadece sahih hadisler vardır. Yalnız İbni Hibban'ın kitabında İbni Hibban ravilerin biraz
meseleyi gevşek tuttuğu için bazı zayıf hadisler yer almıştır. Hakimin müstedrekinde hakeza amacı Buhari ve Müslim'in şartlarına uygun olup Buhari ve Müslim'de geçmeyen hadisleri derlemek olmasına rağmen bu şartlara uygun olmayan bir takım hadisler vardır. Zehebi Telhisül Müstedrek adlı eserinde bu hadislerin durumunu belirtmiştir. Yani Buhari ve Müslim'in şartına uygun olmadığı halde hakimin o şekildeymiş gibi kitabına aldığı kitapların hadislerdeki kusurları belirtmiştir. İbn Huzeyme'nin ki diğer kitaplardan daha sağlamdır. Sahih hadisleri içermesi bakımından. Bunların içerisinde en sağlamı Buhari ve Müslim'dir. Aynı şekilde İbn-i Carut'un Müntekas, İbn-i Seke'nin hadisleri derleyen bunlar İbn-i Hibban'ın, Hakim'in, Ziya-ül Mahdisi'nin derlemelerinden daha sağlam, daha sık tutulmuş kitaplar. Mesela Sünen dediğimiz, Ebu Davud'un Süneni, Darimi'nin Süneni, İbn-i Mace'nin, Tirmizi'nin, Nesai'nin, Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi, Said bin Mansur'un Süneni. Bu tür kitaplar sahihi de zayıfı da içeren, hatta kimi zaman uydurma hadislerin de bulunduğu kitaplardır. İşte bizim kitabımız sadece sahih hadislerden ibarettir diye bir iddialar da yok zaten. Kendileri de bizzat hangi hadisin sahih, hangi hadisin zayıf olduğunu beyan etmişlerdir. Hadisinin El-Muhtare isimli eserinde geçen bir hadis-i şerifti bu. Sünnette bu babla ilgili nasları inceleyenler tevhidi kuvvetlendirecek, geliştirecek ve besleyecek amellere teşvik eden birçok nas bulunduğunu, ayetlerden ve hadislerden delil bulunduğunu görürler. Yüce Allah'a yönelmeye, tevbe etmeye, kalbin korku ve ümit içerisinde Allah'a bağlı kalmasına, fazilet, ihsan ve bu sayılanların elde edilmesi yolunda güçlü bir biçimde arzu duymaya teşvik edilmektedir. Yaratılmışlara kölelikten kurtulmaya, herhangi bir yönden onlara bağlı kalmamaya ya da herhangi yaratılmış hakkında aşırı gitmemeye çağrıda bulunulmaktadır. Ayrıca zahir ve batın amellerin en mükemmel şekilde yerine getirilmesine çağrı yapılmaktadır. Özellikle de naslar tam anlamıyla ihlaslı olmak anlamına gelen ibadet ruhuna teşvik etmektedir. Karşılık, Allah şırıklar içeren söz ve fiillerde yasaklamıştır. Müşriklere benzemeyi onlara meyletmeye yol açmaz sebebiyle nehyetmiştir. Demeyi onlara meyletmeye sebep olduğu için yasaklamıştır. Açmasından endişe edilen söz ve amelleri de yasak etmiştir. Tüm bunlar tevhidin himayesine yönelik tedbirlerdir. Şirke götüren her sebep yasaklanmıştır. Bunun nedeni, yaratılış gayesi olan Allah Azze ve Celle'ye zahir ve batın ibadet görevini en mükemmel şekilde gerçekleştirebilmeleri için müminlere gösterilen merhamettir. Böylelikle müminler en eksiksiz biçimde saadet ve felaha kavuşabilirler. Bu saydıklarımız çok sayıda bilinen ortaya konulmaktadır.